Mukaddime İbni Haldun 3. kaset 1. yüz. Öyleyse halifeler halk arasındaki olaylarda gerektiği biçimde yargılama yetkisine sahiptirler. Ancak kendi işlerini kolaylaştırmak için bu konudaki görevi başkalarına, görevi yerine getirebilecek kimselere bırakabilirler. Bununla birlikte bu göreve soydan ya da kölelik efendilik ilişkilerinden dolayı hısım ve akraba olanlardan seçip atarlar. Bu görevi kendilerine uzak olan kimselere bırakmazlar. Yargıçlığın hükümlerine ve koşullarına gelince, bunlar fıkıh kitaplarında özellikle de devlet başkanlıklarına ilişkin hükümleri içeren kitaplarda yer alır ve bilinir. Yalnız şuna değinmek gerekir ki, halifeler döneminde yargıç yalnız cisimler arasındaki davalara bakarlardı. Sonraları yargıçlara bunun dışındaki işler de verilmeye başlandı yavaş yavaş. Halifelerin ve devlet adamlarının devlet yönetimindeki işlerinin yoğunluk durumuna göre. Sonraları yargıçların baktıkları işlerin alanına, hasımlar arasındaki davalara bakmaya ek olarak deliler, öksüzler, iflas etmişler, bunaklar gibi mallarında söz sahibi olamayacaklarına karar verilmiş kimselerin mallarına bakmak sürümden, Müslümanların kamu hukuklarının bir bölümü, Müslümanların vasiyet, vakıf işleri, kimi müçtehitlerin görüşlerine uygun olarak kimsesi olmayanların, dulların evlendirilmeleri, yol ve konut işleri, tanıkların emanet bırakılan kimselerin ve vekillerin güvenirlik durumlarını araştırmak ve güvenilir olup olmadıkları hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bilir kişilerin, bilgilerine başvurmak, böylece kendilerine ne ölçüde güvenileceğini daha sağlamca saptamak gibi işlerle girer oldu. Tüm bu ve benzeri işlerle uğraşmak da yargıcın görevlerinden sayıldı. Görevlerinin ve yetkilerinin kapsamına sokuldu. Daha önceleri halifeler, mezalim, haksızlık ve saldırı konularına ilişkin davalarına bakma görevini verirlerdi yargıçlara. Buysa egemenlik erkiyle yargı adaletini birlikte içine alan, hasımlardan zalimin hakkından gelecek ve saldırgana göz açtırmayacak ölçüde yüce bir yönetim ve saygın bir güç isteyen bir görevdir. Böylece ne yargıçların ne de başkalarının güç yetirebilecekleri işlerin üstesinden gelme görevi yargıçlara verilmiş oluyordu. Bu yargıçlar belgelere, tanıklara, ifadelere, raporlara, ipuçlarının ve belirtilerinin güvenilirlik derecelerine, gerçek aydınlanana dek hükmün, duruşmanın ertelenmesine, tarafların barıştırılmalarına, tanıklarının ant içtirilmesine bakarlardı ki bu normal yargıçlık görevini çok aşan çerçeve oluşturuyordu. İlk dönemdeki halifeler, Abbasi halifelerinden Muhtedi'nin dönemine değin bu konulara doğrudan doğruya kendileri bakarlardı. Kimi zamanda yargıçlara, kadılara bırakırlardı bu tür işleri. Örneğin Tanrı hoşnut olası Ömer, Yargıcı Ebu İdrisil Hevlani'ye memun, Eksemoğlu Yahya'ya mutasım, Ebu Davud oğlu Ahmet'e havale ederdi. Halifeler kimi zamanda yargıçlarına askeri birliklerin başında savaş komutanlığı görevi verirlerdi. Eksemoğlu Yahya, memun zamanında Bizans topraklarında savaşa çıkarılan bir birliğin komutanlığıyla görevlendirilmişti. Endülüs Emevilerinden Abdurrahman Nasır döneminde yargıç, kadı, Said oğlu Munzir'e de böyle bir görev verilmişti. Bu tür görevleri yargıçlara havale etme işi, halifelere ya da halifelerin yönetimi kendilerine bıraktıkları vezirlere ya da ülkeye gelip egemen olmuş sultanlara düşerdi. Yargıç atama yetkisi bunlarındı. Abbasi devletinde, Endülüs Emevi devletinde, Mısır'da ve Batı Afrika'daki Ubeydiler devletinde suçları saptama ve cezaları uygulama işlerine bakma görevi güvenlik sorumlusuna Sahib-uş-Şurt'a verilmişti. Bu bir başka dinsel görevdeki o devletlerde şer'i görevlerden sayılırdı. Ve bu görevin alanı, yargı hükümlerini içeren yargıçlık görevinden biraz daha genişti. Bu görevin baş sorumlu yetkilisi, suçların sanıklar tarafından işlendiği kesin olarak ortaya çıkmadan, mahkeme edilmeden, önce suçlama, savcılık niteliğinde hüküm, karar verebilir, önleyici cezalar koyabilir, yerinde incelenerek ya da mahkeme edilerek, ortaya çıkarılan suçların cezalarını uygulayabilir, yaralama ve adam öldürme olayları için hüküm, karar verebilir, suçtan dönmeyenlere kınayıcı ve edeplendirici nitelikte cezalar verebilirdi. Sonraları halifelik işlerinin unutulduğu devletlerde bu iki görevden unutulmaya başlandı. Ve halife görev versin vermesin suç ve ceza işlerine sultanlar bakar oldu. Güvenlik konularına ilişkin görev ikiye ayrılmış. Biri suçlara göre suçlama, savcılık niteliğindeki görev, öbürü de ortaya çıkarılan suça göre cezaları yerine getirme. Hırsızın elini kesme, adam öldüren için kısas uygulama. Söz konusu devletlerde bu görevler için devletin politikasına göre ve şeriat hükümlerine başvurmadan kararlar veren yargıçlar atanırdı. Bunlara da kimi zaman vali ya da Sahib-uş-Şurt'a güvenlik yetkilisi adı verilirdi. Geriye kalan şeriata göre kınama ve sanık tarafından işlendiği kesinleşen suçlar için ceza verip uygulatma göreviydi ki bu da yukarıda sözü geçen görevlerle birlikte asıl yargıcın kadının görev alanına sokuldu. Ve böylece Sahib-uş-Şurt'a'nın savcılık işinde yapan güvenlik sorumlusunun görevi de asıl yargıcın bakmaya yetkili olduğu görevlerden oldu. Bu yüzyılda da böylece yerleşmiştir bu durum. Bu görevler, yargıçların yetkili alanına giren görevler, giderek devlet hanedanına düşen görevler alanından çıktı. Çünkü yönetim dinsel, teokratik, nitelik taşıyan halifelik yönetimi olduğu, söz konusu görevlerde de dinsel görevlerden sayıldığı için, devletin başındakiler bu tür görevleri, güvenlik, savcılık ve yargıçlık işlerini, Arap soyundan gelen, soydan ya da antlaşma ya da kölelik, efendilik dolayısıyla hısım, akraba olmuş ve yeterliliklerine, kendi başlarına iş görebilir oluşlarına ve güvenilebilenlere verirlerdi. Halifelik yönetimi yıkılıp biçimi değiştikten ve yönetim tümüyle krallık, sultanlık niteliğine dönüştükten sonra bu tür dinsel görevlerde bir ölçüde niteliklerini yitirdi. Çünkü devlet başkanının sanları ve görevleri arasında resmi törenlerde o tür görevler yer almıyordu. Sonraları yönetim tümüyle Arapların elinden çıkıp da onların dışındaki toplumlara, Türklere, Berberlere geçince halifelik yönetiminin görevlerinden olan söz konusu türden görevler hanedana düşen görevler alanından büsbütün çıktı. Bunun açıklaması odur ki Araplar şeriatı kendi dinleri sayarlardı. Peygamber kendilerindendi. Peygamberin hükümlerinin şeriatı İslam topluluğu içinde başkalarının değil kendilerinin yolu, kendilerinin dini olarak kabul etmişlerdi. Peygamber de dindi onlarındı. Başka Müslüman toplumlar bu görüşte değillerdi. Ancak yine de Araplara özel bir saygı gösterirlerdi. Neden ki Arapların ilk İslam topluluklarıyla daha yakın bir bağlantıları vardı. Öteki Müslüman toplumları sadece bu nedenle Araplara özel bir saygı gösterirlerdi. Bundan dolayı bu toplumlar kendi yönetimlerinde, kendi hanedanlarından olmayanlara eski halifeler döneminden kalan ehil Araplardan seçtiklerine bırakırlardı yargıçların görev alanına giren işleri. Bu ehil kimselerse geçen yüzyıllardan beri içinde yaşadıkları parlak yaşamın kendilerini adam akıllı sarması nedeniyle ilk göçebelik dönemini ve bu dönemin sertliğini, özelliğini unutur oldular. Yerleşik kentsel yaşamın gösterişli alışkanlıklarını ve isterlerini birer elbise gibi giydiler ve o alışkanlıkların sürüklediği doğrultuda yaşamaktan kendilerini pek alamadılar. İşte halifeler döneminden sonra gelen sultanlık ya da krallık biçimindeki devletler, İslam devletleri döneminde kentliler içinde güçlerini ve özelliklerini yitirmiş olan bu sınıfın görevi olarak ayrıldı yargıçlık görevi. Görevi üstlenenler gerek yıpranmış soyları, gerek içinde bulundukları kentsel yaşam yüzünden yeterliklerini yitirdikleri için saygınlık basamaklarından aşağı indiler, keyfe ve zevke dayalı gösterişli yaşam alışkanlıklarına, alabildiğine dalmış olan ve devleti ayakta tutan güçlü topluluk olmaktan uzak, koruyucularına bağlı ev halkı durumundaki kentlerin düştükleri aşağılığa düştüler. Bunlara gösterilen saygı artık sadece devletin İslam toplumunu yönetir ve yönetiminin şeriat hükümlerine dayanır olmasından kaynaklanıyordu. Çünkü bunlar şeriat hükümlerini geçerli olduğu görevi üstlenmişlerdi ve bu hükümleri uyar görünüyorlardı. Onun için o dönemlerde bunların devlet içinde gördükleri ayrıcalık ve saygı kendi kişiliklerinden ileri gelmiyordu. Yalnızca şeriat rütbesine saygıdan ötürü hükümdarın meclisindeki yerleri bunlarla dolup süslenir olmasından dolayıydı. Bunlar birer süstü sadece. Devlet yönetiminde herhangi bir konuyu çözme ve sonuca bağlama yetkileri yoktur bunların. Bunlar yetkililer arasında, divanda, hazır bulunuyorlarsa da bu hazır bulunma sadece resmi bir nitelik taşıyor, bunun ötesinde bir gerçeklik taşımıyor. Çünkü devlet yönetimine ilişkin konuları gerçek anlamıyla çözüme ve sonuca bağlama yetkisi ancak güçleri olanlarda bulunabilir. Güçleri olmayanların ne buyrukları ne de yasaklamaları söz konusu edilebilir. Peki bu kimselerden şeriat hükümleri ve fetvalar alınmıyor mu? Evet, bu kadarı doğru. Başarıyı ulaştıran Tanrı'dır. Kimi insanlar doğru olanın bunun tersi olduğunu sanırlar ve sanırlar ki hükümdarların fakihleri ve kadıları yetkililer kurulundan, şuradan çıkarmaları eleştirilmesi gereken bir tutumdur. Bu sanıda bulunurken peygamber, bilginler peygamberlerin mirasçılarıdır dedi diyerek görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamaya çalışırlar. Bilesin ki gerçek olan bu görüşte olanların sandıkları gibi değildir. Devlet başkanının ve bir sultanın hükmü toplumsal yaşamın ve uygarlığın, umranın, doğasını, bu doğanın gereklerine göre yürür. Yoksa devlet başkanı, sultan devlet politikasından uzaklaşır. Toplumsal yaşamın ve uygarlığın doğasıyla söz konusu görevlilere, fakihlere, kadılara herhangi bir toplumsal görev yüklemez. Yetkililer kurulu, şura üyeliği, devlet yönetiminde bir şeyi buyurma ve sonuca bağlama yetkisi, ancak bu yetkiyi kullanabilecek güçte topluluğu olana, topluluğun gücünü kullanarak bu yetkiyle devlet yönetimindeki herhangi bir önemli konuyu çözebilene ya da sonuca bağlayabilene, bir şeyin yapılmasını ya da yapılmamasını sağlayabilene verilebilir. Öyle bir topluluğu olmayansa, kendine ilişkin işi bile yönetemez ve kendinin olanı bile koruyamaz. Böyle bir kimse başkasının güdümündeki ev halkının bireyi gibidir. Bu durumda olan kimsenin yetkililer kurulunda ne işi var? Ya da şöyle demek gerekir, böyle bir kimsenin yetkililer kurulunda geçerli olmasını sağlayacak ne gibi bir etken bulunabilir? Yetkililer kurulunda, şurada, şeriat konusunda bilgisine başvurulabilir sadece. Bunun için de ille de kurulu olması gerekmez. Bu konularda istenecek ve onun vereceği fetvalarla bu amaca varılabilir. Devlet yönetimine ilişkin konularda kurul üyeliği ise onun uzak olması gereken bir şeydir. Güçlü topluluğu olmadığı, üstelik devlet yönetimindeki durumları, hükümleri bilemediği için. Böylelerine, fakihlere, kadılara gösterilen saygı, onların güzel dinsel inanışlarına tanık olan hükümdarların ve emirlerin iyi tutumlarından ve hangi nedenle olursa olsun o mesleğe girmiş olanlara saygı gösterir olmalarındandır. Peygamberin bilginler, peygamberin mirasçılarıdır sözüne gelince, bilesin ki bu yüzyılda ve bu yüzyıla yakın zamanlarda fakihlerin şeriat kılavuzlukları sadece sözlerle olmaktadır. İbadetlerin nasıl yapılacaklarına dünya işlerinde, muamelatta, çeşitli eylemler ve davranışlar için gerek görülebilecek ilke ve kanıtlar da göstererek nasıl hükümler verileceğine ilişkin açıklamalarda bulunur fakihler, din bilginleri. En büyüklerinin bile en son yapabildikleri budur. Bunlardan pek azı söylediklerini yaşar, uygular. Uygulayanlar da çok az zaman uygularlar. Oysa eski bilginler, selef, Müslümanlardan dine ve dinsel titizliğe sahip olanlar, şeriatta sadece söz açıklama ve aktarma yönünden görev yüklenmezler. Aynı zamanda söylediklerini yaşarlar, yoluna, yordamına göre uygularlardı da. İşte peygamberlerin mirasçıları olanlar, yalnızca aktarmakla yetinmeyip söylediklerini yaşayan, uygulayan bu insanlardır. Kuşeyri'nin kitapçığında söz edilen türden insanlar. İki şeyi hem sözlü açıklamayı hem de söylenenleri uygulamayı birlikte başarabilenlerdir gerçekten peygamberlerin mirasçıları. Örneğin peygamberlerin arkadaşlarının dönemini izleyen dönemin fakihleri, bu dönemden önceki dönemin din önderleri, selef, dört mezhep imamları ve bu imamların yolundan gidenler izlerine uyanlar. Sözleriyle pratiği birlikte başaramayıp bunlardan yalnızca birini başaranlara gelince, bunların içinde uygulayıcı kul, tanrı kulluğunda uygulayıcılığı olmayan fakihten, din bilgininden peygamberlerin mirasçısı olmaya daha layıktır. Çünkü fakih olmasa da Tanrı'ya kullukta uygulamacı kişi, abid, bir nitelik kalıtını, peygamberler gibi davranma özelliğini elde etmiştir. Tanrı'ya kulluk gereklerini yerine getirmeyen din bilgini ise peygamberlerden hiçbir şeyi miras almış değildir. Bu tür bilgin sadece nasıl davranılacağını kanıtlarla açıklamalara ilişkin sözlerin sahibidir. Yüzyılımızın din bilginlerinin çoğunu da bu tür bilginler oluşturuyor. İnanan ve inandığı gibi yararlı biçimde davrananları bunların içine katmıyoruz. Bu nitelikte olanlarsa, inananlar ve inandıkları gibi davrananlar azınlıktadırlar. Adalet, müfettişliği, büroyu ve bir açıdan noterliği de içeren bir makam ve görev. Yargı erkine bağlı bir dinsel görevdir. Yargı işlerinin yürütülmesine yarayan mesleklerdendir. Bu görevin gerçek anlamı, yargıçtan alınan izinle ve yetkiyle insanlar arasında insanların yararlarına ya da zararlarına tanıklık yapılabilecek nitelikte gözlemde bulunmaktır. İstendiğinde tanıklık etmek, çekişmelerde durumu belgelemek, defterlere yazmak ve insanların haklarını, mülklerini, borçlarını ve öteki işlemlerini koruyacak biçimde kayıtlar yapmak amacıyla yapılır bu görev. Bu görevde bulunmanın koşulu, şeriatın istediği biçimde güvenilir ve kınanmışlık damgasından uzak olmaktır. Sonra da yazılanları ve sözleşmeleri ne olduklarına, sözlerine, düzenli bölümlerine, sütunlarına, şeriatça istenen koşulların hükümlerine, sözleşme biçimlerine göre defterlere, dosyalara geçirmektir. Bu durumda bununla ilgili konular için fıkıh bilgisine gerek olur. İşte bu koşullar ve gerek duyulan beceri işe yatkınlık zorunluluğundan ötürü söz konusu görev adaletli, güvenilir kimselere ayrılmıştır. Onun için de adaletli olmak yalnızca bu görevi yapanlara özgü bir koşulmuş gibi düşünülür. Aslında öyle değil. Adaletli, güvenilir olmak özelliği olan o görevin kendilerine ayrılmış olmasının koşullarındandır. Yargıca bu konuda düşen görev, söz konusu görevde olanların ya da alınacakların durumlarını incelemek, nasıl yaşadıklarını ve ahlaklarını açık seçik ortaya koymak. Bu söz konusu görevdekilerde ya da görev alınacaklarda adaletli, güvenilir olma koşulunun bulunup bulunmadığını öğrenmek için gereklidir. Yargıç bu konuda kendine düşeni safsaklamadan yerine getirmelidir. Neden ki insanların hukukunu korumak, söz konusu görevdeki insanların tutumlarına bağlıdır. Bu konudaki sorumluluk her yönden yargıçların omuzundadır. Yargıç söz konusu görevdekilerin durumları için güvence vermiş sayılır ve gerektiğinde zararı o karşılar. Aranan koşullarda insanlar söz konusu göreve getirildikleri zaman güvenilirlik dereceleri yargıçlarca bilinemeyen kimselerin ortaya çıkmaları bakımından da çok yararlı olacaktır. Kentler çok yayılıp genişlediği, insanların durumları her zaman aydınlık olmadığı ve yargıçlar birbirlerini dava edenler hakkında kararlarını verirken güvenilir belgelere dayanmak zorunda bulundukları için açıklanan nitelikteki insanları söz konusu göreve getirmek zorunludur. Yargıçlar belgelerin, kanıtların ne ölçüde sağlam olduğu konusunda söz konusu görevdekilere güvenirler çoğunlukla. Bu görevlilerin çeşitli kentlerde yazıhaneleri, oturulup toplantı yapılan yerleri bulunur. Bu kentlerde iş sahipleri gelirler gerektiğinde görgü tanıklığı etmeleri ve işlerini, işlemlerini yazıya geçirmeleri ve belgelemeleri için söz konusu görevlilere başvururlar, işlem yaptırırlar. Adalet sözcüğü içerik bakımından ne olduğu açıklanan bu görevle şer'i adalet arasında ortak bir anlamı kapsar. Şer'i adalet arasında kavramı ki eleştirinin kız kardeşidir o. Yani güvenilirlik anlamındaki adalet güvenilmezliği ortaya çıkaran eleştiriyle birlikte anılır. Örneğin tanıklar ve hadis rivayetçilerinin durumları araştırılırken böyle olur. Cerh, çürütme ve tadil, düzeltme sözcükleri kullanılır bu arada. İki adalet, burada söz konusu adaletle şer'i adalet, kimi zaman eş anlamlı, kimi zaman da ayrı ayrı anlamlarda kullanılırlar. Tanrı daha iyisini bilir. Muhtesiplik, çarşı ve pazarları denetleyen belediye zabıtası ve sikke. Muhtesiplik, iyi olanı buyurmak ve kötü olanı yasaklamak türünden bir dinsel görevdir. O türden görev, Müslümanların işlerine bakmakla yükümlü kamu görevlisine farzdır. Müslümanların işlerine bakma sorumluluğunu üstlenen kimse, muhtesiplik görevine yeterli olan kimseyi atar. O zaman atayanın üzerine düşen farz atanana da yönelir. Kamu görevlisi söz konusu görevi yerine getirebilmek için kendisine yardımcılar edinir. Yasak olan şeyleri deşer, yasaklık ölçüsüne göre kınayıcı ve yola getirici cezalar verir. Halkı kentte kamu yararına olan tutumlara yöneltir. Örneğin yolların daraltılmasını ve geçişlerin güçleştirilmesini yasaklar. Hamallara, yük taşıyıcılarına ve gemilere fazla yük yükletilmesine izin vermez. Yıkılmaya yüz tutan konut sahiplerine bu konutlarını yıkmalarını bildirir. Konut sahiplerine gelip geçenlerin zararına yol açan şeyleri gidermeleri için buyruk verir. Öğrencilerini dövmekte çok ileri giden öğretmenlerin okullarda ya da başka yerlerde ellerine vurulması kararını verir. Bu konuda yargıda bulunan görevlinin yargısı çekişmelere ve davacı sistemine bağlı değildir. Alanına giren konularda bilgi edinin edilmez ve kendisini iş düşer düşmez ilgilenip karara bağlama yetkisine sahiptir. Ancak tüm davalarda değil, sadece hileli işlerde, besin maddelerine ve başka şeylere ilişkin hilebazlıklarda, aldatmalarda, tartılardaki ve ölçülerdeki aykırılıklarda karar verme yetkisi vardır. Görevli bundan başka borçlarını sürekli erteleyerek bir türlü ödemeyenleri insaflı olmaya zorlar ve benzeri işler görür. Kanıt dinlemeyi gerektirmeyen ve hüküm infaz etme türünden olmayan işler, öyle işler ki yaygınlığı ve kolay sonuca ulaşılabilirliği nedeniyle sanki yargıcın kendisi ilgilenmemiş de ilgilenmesi için söz konusu görevliye, muhtesibe bırakılmış. Öyleyse böyle bir göreve devlet kesiminde yer verilmesi yargıçlığı ilgilendiren konularda yargıca yardımcı olunsun diyedir. Mısır'da ve Batı Afrika Ubeydileri ve Endülüs Emevileri gibi İslam devletlerinin çoğunda bu görev yargıçlığın genel çatısı altında yer almıştır. Bu görevin görevlisini yargıç dilediğince seçerdi, atardı. Sonra ne zamanki sultanlık halifelikten ayrıldı ve devlet başkanının devlet yönetimine bakışı genel nitelik kazandı, o zaman muhtesiplik de devlet başkanı adına yapılan görevler arasına girdi ve başlı başına bir yetki makamı oldu. Sikke'ye gelince. Sikke, halk arasında tedavüldeki paralara bakmak, bu paraları hile karıştırılmasından korumak, sayılarına göre alışverişe giriyorsa ölçülerinde eksiklik bulunmasına meydan vermemek, parayla ilgili konularla ilgilenmektir. Para işleri her yönüyle bu görevin görevlisine havale edilir. Sonra paraların istenen nitelikte olmasını ve katıksızlığını sağlamak amacıyla devlet başkanının özel işareti konur paraların üzerine. Bu amaçla yapılmış ve üzerine özel biçimler kazınmış demirden mühür kazınarak sağlanır istenen nitelik. Ölçüsüne göre biçimlendikten ve demir dövme aracıyla üzerine vurulup dövüldükten sonra söz konusu özel biçimler belirinceye dek o demirden mühür altın para üstünde basılır. Bu mühürle çıkan biçimler yöre ya da ülke halkının bilip benimsediği ve egemen devletin yöntemleriyle belirlenip uygulandığı oranda eritilmişlik ve arındırılmışlık çerçevesinde olabildiğince paranın değerli olduğunu gösterir. Olabildiğince diyoruz çünkü paralardaki eritilip arındırılmışlığın sonu yoktur. Hangi kararda, hangi ayarda kalması gerektiği değer yargılarına, düşünüş ve anlayışlara göre, içtihatlara göre değişir. Paranın ayarı konusunda bir ülkenin ya da yörenin halkı bir sınır belirlemiş ve o sınırı örnek ve ayar diye nitelemişlerse paralarında geçerli olan ölçü o ayar olur. Paralarını işte bu örneğe vurup ölçerek değerlendirirler. Eğer paraları bu örneğe göre eksikse o paranın cevherini karışık, düşük değerde sayarlar. İşte tüm bu yönlerden işi ele alıp inceleme görevi söz konusu görevin, sikkenin başında olan görevliye düşer. Ve bu görev anlatılan açıdan dinsel bir görev sayılır. Bu nedenle de söz konusu görev halifelik genel çatısı altındaki görevlere girer. Dolayısıyla da yargıçlığın genel çatısı altında yer alır. Sonraları bu yüzyılda başlı başına bir görev alanı olmuştur. Muhtesiplik gibi. Halifelik biçimindeki devlet yönetiminde yer alan görevlere ilişkin sözlerimiz burada sona eriyor. Halifelik çatısı altında bir takım görevler daha vardır ki görevlileri gidince o görevler de ortadan kalkmıştır. bir takımı ise sultanlık biçimindeki devlet görevleri oluvermişlerdir. Emirlik, vezirlik, savaş ve haraç işlerini yürütmek sultanlığa özgü görevlerdendir ki cihat görevinden sonra yeri gelince bunlar üzerinde konuşacağız. Cihat görevi ise kimi ülkelerin dışında halifeliğin ortadan kalkmasıyla yok olmuştur. Onu sürdüren ülkelerde onu çoğunlukla sultanlık görevlerinden sayarlar. Halifeliğe ermeye ve Beytul Mal'dan hak elde etmeye yarayan soylar başkanlığı da halifeliğin yıkılışıyla yok olup gitmiştir. Ve genellikle halifelikteki biçim ve resmi görevler, sultanlıktaki resmi görevler arasında ve genel yönetim çatısı altında yer almıştır çağımızdaki çeşitli devletlerde. Tanrı tüm işlerde dilediği gibi sözünü geçerli kılar. 32. Bölüm. Müminlerin emiri Sanı'nın halifeler döneminden bu yana varoluşu. Konunun açıklaması. Ebu Bekir halifeliğe getirildiğinde peygamberin arkadaşları ve öteki Müslümanlar ona peygamberin halifesi diye ad verir oldular. Onun bu sanı o ölünceye dek sürüp gitti. Onun veliaht göstermesiyle Ömer halifeliğe getirildiğinde bu kez Ömer'e peygamberin halifesinin halifesi dediler. Ama büyük bir olasılıkla bu sanı ağır buldular. Neden ki kalabalık bir söz dizimi, uzun bir isim tamlaması vardı. Tamlamalar sonra her yeni halifeyle birlikte daha da artarak sürecek ve söyleniş kolaylığının tümüyle gittiği bir noktaya varacak, iyice berbatlaşacaktı. İsim tamlamalarının çokluğu artıp uzaması yüzünden hiçbirinin ötekinden ayırt edilir yanı kalmayacaktı ve hiçbiri açık seçik tanınmayacaktı. İşte bu nedenle olmalı ki o sandan vazgeçip başka daha uygun bir san bulmaya yöneldiler ve o uygun olanı bulup kullanmaya başladılar. Müminlerin emiri sanını kullandılar. Şöyle oldu bu. Sefere çıkarılan askeri birliklerin başındakilere, komutanlara emir derlerdi. Bu emaret kökünden gelen fiil vezninde bir sözcüktür. İslam öncesi dönemde peygamberi Mekke emiri, Hicaz emiri diye çağırırlardı. Peygamberin arkadaşları da Ebu Vakkas oğlu Sa'da müminlerin emiri derlerdi. Kadisiye savaşındaki orduya komutanlık ettiği için. Böyle diyen askerler o gün Müslümanların ileri gelenleriydi. Peygamberin arkadaşlarından kimileri haberleşmişçesine Ömer'e ey müminlerin emiri diye seslenmişler, halk da bunu benimsemişti. Böyle söylenişi doğru bulmuştu ve böyle çağırmaya başladılar Ömer'i. Deniyor ki bu sanı ilk çağıran Cahş oğlu Abdullah oldu. Kimlerine göre ise ilk böyle seslenenler El Asi oğlu Amr ve Şube oğlu Muire olmuşlardı. Kimi de şöyle der bu konuda. Kimi savaş birliklerinden gelen bir haberci ordunun başarısıyla ilgili haber getirmişti. Medine'ye geldiğinde müminlerin emiri nerede diyerek Ömer'i soruyordu. Bunu işiten peygamber arkadaşları bu seslenişi güzel buldular ve müminlerin emiri demekle doğru söyledin. Vallahi sanı odur onun. Vallahi o gerçekten müminlerin emiridir dediler. Sonra böyle çağırdılar hep. Halk arasında da Ömer'e bu san verilir oldu ve sonra Ömer'den sonraki dönemlerde bu sanı halifeler miras olarak aldılar. Öyle ki onların dışında kimse bu sana ortak olamadı. Emevi devletince bile halifeler dışında kalanlara bu san verilmedi. Şiiler Ali'ye imam sanını verdiler. Özellikle imamlık niteliğini vermiş olmak için. Halifeliğin kız kardeşi olan imamlık niteliğini, böylece imamlık konusundaki görüşlerini de dile getirmiş oluyorlardı. Demek istiyorlardı ki Ali namaz imamlığına da Ebu Bekir'den daha uygundu. Şiilerin İslam geleneğine aykırı olarak ortaya attıkları görüşleri böyleydi. Onun için Ali'ye ve Ali'den sonra halifeliği uygun gördükleri kimselere hep imam dediler. Hepsini imam diye adlandırdılar. Gizli kapaklı kendilerinden söz etmek istedikleri zaman bu niteliği verip böyle andılar. Devleti egemenlikleri altına aldıkları zamansa imamlık sanını müminlerin emiri sanına dönüştürdüler. Abbas oğullarının yandaşlarının kullandıkları gibi onlar da müminlerin emiri sanını kullanır oldular. Abbasilerde halk açıkça kendisine çağırdıkları ve adına bayrak çekip savaş verdikleri İbrahim'e değin biata çağırdıkları zatı imam diye adlandırırlardı. İbrahim ölünce onun kardeşi Seffah müminlerin emiri sanını aldı. Kuzey Afrika refizileri de aynı tutumu gösterdiler. Bunlar da İsmail oğullarından olan önderlerini imam diye niteleyip durdular. Ubeydullah el-Mehdi'nin Ali soyundan geldiğini ileri sürerek başa geçip Tunus yöresinde bağımsız bir devlet yönetimi kurmasına dek. Ubeydullah devleti kurduktan sonra o ve ondan sonra başa geçen oğlu Ebu'l Kasım imam diye çağrıldılar yine. Ama ne zaman ki bunların yönetimi yerleşip güç kazandı, bunlardan sonra başa geçenler müminlerin emiri diye anılmaya başlandılar. Batıdaki, Batı Afrika'daki İdris oğulları da bu yolu izlemişlerdi. Devletin kurucusu İdris'i ve ondan sonra başa geçen oğlu küçük İdris'i imam sanıyla anarlardı. Daha sonra ise İdris oğulları da ötekiler gibi davrandılar. Bunlardan sonra başa geçenlere ise müminlerin emiri dediler. Ve halifeler hep aynı sanı, müminlerin emiri sanını miras olarak aldılar birbirlerinden. Müslümanlar Hicaz'a, Şam'a, Irak'a, Arapların yaşadıkları ülkelere, devlet, millet ve fetih merkezlerine egemen olanlara hep bu sahanı verdiler. Ama halifeleri birbirlerinden ayırabilmek için Abbasi devletinin ilk ve ilerleme dönemlerinde halifeler için ayrı bir sahan daha kullanıldı. Çünkü müminlerin emiri sahanı tüm halifeler arasında ortak bir sahandı. Bunun için Abbasiler halifelerin adlarını sokak dilin dönemini yitirmekten ve aşağılanmaktan korumak amacıyla müminlerin emirine ek olarak Seffah, kan dökücü anlamında Ebul Abbas Abdullah için, Mansur, Tanrı yardımına erişmiş anlamında Seffah'ın kardeşi Ebu Cafer Abdullah için, Mehdi, doğru yola ulaştırılmış anlamında Mansur'dan sonraki halife Ebu Abdullah Muhammed için, Hadi, doğru yolun yolcusu anlamında Mehdi'den sonraki halife Ebu Muhammed Musa için ve Reşit, doğru yola ve erginliğe ulaşmış anlamında Ebu Cafer Harun için gibi nitelikleri kullanmışlardır. Abbasi devleti sona erinceye dek böyle nitelendirmeler olmuştur. Böyle nitelikler kullanmakta Batı Afrika ve Mısır Ubeydileri de Abbasilerin yolunu tuttular. Abbasilerden önce devlet yönetiminde bulunan Doğu Emevileri ise ki bunlar daha eski gelenek ve özelliklerini bozmadan sürdürüyorlardı, halifelerini o tür nitelendirmelerden uzak kalmışlardı. Çünkü Araplıktan ve Araplık davalarından ayrılmamışlardı daha. İlkel göçebe yaşamları, yerleşik uygar yaşam biçimlerine iyice dönüşmemişti. Endülüs Emevilerine gelince bunlar seleflerine, doğudaki Emevilere uymayı yeğlediler. Kaldı ki bunlar halifelerini, Abbasilerinki gibi niteleyemeyecek din, kendilerinde eksiklik görüyorlardı. Arap'ın ve İslam toplumunun kökeninin yeri olan Hicaz bölgesine egemen olamamaktan ve Arapların ulusal birliklerini kurdukları, halifeliğin asıl yurdu olan bir ülkeden uzak olmaktan ileri gelen bir eksiklik duyuyorlardı kendi durumlarında. Ve kaldı ki devletlerini çok uzak bir ülkede kurmakla Abbas oğullarının tehlikesinden kendilerini ancak koruyabiliyorlardı. 1. Abdurrahman gibi kendisine et dahil denen Abdurrahman, 3. Abdurrahman gelip başa geçinceye dek bu böyle sürdü. Bu Abdurrahman, Abdurrahmanil Efsat oğlu Muhammed oğlu Emir Abdullah oğlu Muhammed oğlu En-Nasır'dı. Hicri 4. yüzyılın başlarında başa geçmişti. Hicri 317, miladi 929'da. Bu Abdurrahman doğudaki halifelere hangi san veriliyorsa o sanla anıldı. Neden ki doğudaki halifeler tam yetkiden uzaklaştırılmışlardı. Asıl yetki oradaki yabancı kölemenlerin eline geçmişti. Bu kölemenler halifeleri görevlerinden alıyorlar, değiştirebiliyorlar, öldürüyorlar ve onların gözlerini çıkarıyorlardı. İşte bu dönemde söz konusu Abdurrahman, doğudaki ve Afrika'daki halifeler gibi san aldı ve müminlerin emiri dendi kendisine. Ayrıca En-Nasır li dinillah, Tanrı'nın dininin yardımcısı sanıyla anıldı. Endülüs Emevilerinde ilk halife sanın alanda bu Abdurrahman olmuştu. Kendisinden sonraki devlet başkanları da aynı yolu tutup aynı geleneği sürdürdüler. Ondan esinlenip atalarının ve kavimlerindeki ve kabilelerindeki uluların eskilerin anılmadıkları sanlarla anıldılar. Bu böyle sürüp gitti. Arap toplumunun devlet egemenliği tümüyle yıkılıncaya, halifeliğin biçimi silinip gidinceye dek. Ne zaman ki Arap olmayan kölemenler Abbas oğullarına baskın geldi, sonradan devlete sokulanlar Kahire'deki Ubeydilere, Senhace kabileler topluluğunun berberleri Kuzey Afrika emirlerine, Zenate kabileler topluluğundakiler Batı Afrika emirlerine egemen oldular, İspanya'daki derebeyler Endülüs Emevilerine baş kaldırıp ülkeyi aralarında böldüler ve ne zaman ki bu yolla İslam Birliği bölünüp parçalandı, işte o zaman doğuda ve batıda bulunan egemenler sultan sanını almanın ötesinde kendilerine değişik sanlar uygun görüp aldılar. Doğudaki yabancı egemenlere, kölemen emirlere, halifeler onurlandırıcı sanlar el-el-kabut teşrifiye uygun gördüler. Onlara uyulması, boyun eğilmesi gerektiğini ve çok iyi yönetimleri olduğunu anlatan sanlar. Şeref-üt devle, devletin onuru, adud-üt devle, devletin gücü kayrası, rükn-üt devle, devletin üyesi temeli, müüz-üt devle, devletin güçlendiricisi, nasir-üt devle, devletin yardımcısı, nizam-ül mülk, devletin düzeni, Beha-üt devle, devletin güzelliği, Zahiret-üt devle, devletin hazinesi, besin kaynağı gibi. Ubeydiler devletindeki devlet başkanlığı da Senhace emirlerine bu tür sanları uygun görmüşlerdi. İşte kendilerine böyle sanlar uygun görülen emirler, halifeliği ele geçirdikten sonra da bu tür sanlarla yetindiler ve halifeliğe saygıdan ötürü, halifeliğe özgü niteliklerden vazgeçip halifelerin sanlarından uzak kaldılar. Halifelere baskın gelip bağımsızlık elde eden emirlerin durumu işte böyle söylediğimiz gibi. Devletteki bağımsızlıkları iyice güçlenince, devlet ve egemenlik alanındaki güçleri artıp ayakları iyice yer tutunca ve halifeliği ayakta tutan topluluklar dağılıp giderek büsbütün yıkılınca, doğunun daha sonraki Arap olmayan egemen emirleri artık devlet başkanlarına özgü sanları bile kendilerine söyletmekte sakınca görmediler. En-Nasır, Mensur gibi sanları. Daha dileri giderek zamanla artık kölelikle efendilik ve topluluğa sonradan kabul edilmişlik lekesinden tümüyle çıktıklarını anlatmak için din sözüne dayalı sanlar bulup bu sanları daha önce aldıkları sanların önüne koydurttular. Salahuddin, dinin iyiliği, Esedüddin, dinin arslanı ve Nuruddin, dinin ışığı gibi sanları. Endülüs devebeylerine gelince bunlar doğrudan doğruya halifelere özgü sanları aralarında paylaştılar. Çünkü bunların halifeler üzerindeki egemenlikleri daha çoktu. Çünkü halifelerin kabilelerinden ve topluluklarındandılar. Onun için bunlar El-Nasır, El-Mansur, El-Mutemit ve El-Muzaffer gibi sanlar alıp anıldılar. Nitekim şair İbni Ebi Şeref bunları anlatmak amacıyla şöyle der. Endülüs ülkesinde benim duymak istemediğim adlar arasında Mutemit ve Mutezıt gibi adlar da vardı. Bunlar yerinde kullanılmayan sanlardandır. Ve kendilerine bu sanları seçenler arslan benzeri şişirmek isteyen kediye benzerler. Gelelim sen hacı emirlerine. Bu emirler Ubeydilerin halifelerince kendilerine verilen Nesirut Devle, Müizzül Devle gibi yüceltici sanlarla yetindiler. Bunlar Abbasilerin davalarını Ubeydilerin davalarına yey tutana dek bu sanlarla anıldılar Ubeydilerce. Sonra da Abbasilerce benzeri sanlarla anıldılar. Giderek kendileriyle halifelikler arasında uçurumlar girince ve halifelikler çağlarını arkada bırakınca bu tür sanların oturu oldular. Sadece sultan sanıyla yetindiler. Batı Afrika'daki Berber, Meyravilerin tutumları da öyle oldu. Bu sanlar içinde yalnızca sultan sanını almakla yetindiler. Eski çağ gelenek ve göreneklerini bozulmamışlığı sürdürmek için. Halifeliğin ne görüntüsü ne de gücü kalmıştı. Lumtune kabilesi egemeni Teşef'in oğlu Yusuf, Batı Afrika'daki Berber topluluklarını egemenliği altına almıştı. Yusuf denizin iki yakasına egemen oldu. İyiliksever ve uysal kişilerdendi. Onun bu yapısı halifeye boyun eğmeye yöneltti onu. Halifeye boyun eğerken dinsel gerekleri eksiksiz yerine getirmiş olmayı düşünüyordu. Bu nedenle Abbasi halifelerinden Müstasir Billah ile bağlantı kurma yoluna gitti. Bu amaçla halifeliğini tanıdığını bildiren elçiler olarak İşbiliye, Sevilla hocalarından El-Arabi oğlu Abdullah ve oğlu Kadı Ebu Bekir'i halifeye gönderdi. Bunlar Yusuf'un Batı Afrika'ya halifeliğin en yetkili yöneticisi olarak resmi belgeyle atamasını istiyorlardı halifeden. Sonunda halifenin Yusuf'u Batı Afrika üzerine yetkili kıldığını bildiren yazısını, giysisinde ve rütbesinde kullanılmak üzere Abbasilere özgü giysi, kumaş ve bayrak alarak döndüler. Halife, Yusuf'a yazdığı buyrultuda, müminlerin emiri diye hitap etmişti Yusuf'a. Yusuf'u onurlandırmak ve böyle bir sanla anılmasını sağlamak için Yusuf bu sanı alıp kullandı. Denir ki aslında Yusuf bu sanla anılıyordu. Kendinin ve toplumu olan murabıtların dine ve sünnet ehlinin yoluna bağlılıklarından dolayı bir saygı belirtisi olarak halifelik sanlarına eğilimi vardı. Halife de bu eğilimi bildiği için o sanı vermişti ona. Yusuf'un ardından yine sünnet ehlinin yolundan giden Mehdi, Tümert oğlu Muhammed geldi. Mehdi Hakk'a çağırıyordu, Eş'ari mezhebini tutuyordu. Bu yoldan döndükleri için de Batı Afrika'daki inanırları kınıyordu Mehdi'ye göre. Batı Afrika'daki inanır düşünürler, kelamcılar, Eş'ari mezhebinden dönüp Selef'in, eski çağ din bilginlerinin, öncenin yoluna kaymışlardı. Onlar da Selef gibi şeriat dogmalarının, ayetlerin ve hadislerin dış yüzündekileri yorumlamaktan kaçınıyor ve bu kaçınmanın yol açtığı Tanrı'yı cisimleştirme gibi sakıncalara düşüyorlardı. Eş'ari mezhebince benimsendiği bilinen görüşte Tanrı'yı cisimleştirme, tecsim, sonucunu doğuracak nitelikteki Selefiye görüşünün bırakılması gerekir. Mehdi yolunu benimseyenleri, muvahhidler, Tanrı'yı birleyenler diye adlandırırdı. İspanyollar, Almohades derlerdi. Söz konusu sakıncalı tutuma karşı olduğunu belirtmek için seçmişti bu adı. Mehdi, masum imam, günahsız imam inancında Ehl-i Beyt'in, Şiilerin görüşünü benimsemişti. Şuna inanmıştı ki her zaman, her yüzyılda bir, varlığıyla bu evrenin düzenini koruyan bir masum imam bulunur. Bu imama neden imam dendiğini, Şiilerin halifelerine nasıl san verdiklerini anlatırken açıklamıştık. İmamın masum, günahsız diye nitelendirilmesinin nedeni de kendisince de yani Mehdi'ye göre de imamın masum ve yandaşları katında arınmış olması gerektiğini anlatmaktır. Ve eski Şiilerin eğilimlerine uyarak yalnızca imamlık niteliğini seçtiğini ve müminlerin emiri sanını almaktan kaçındığını anlatmak istemiştir Mehdi. Çünkü imam bilinen öndere, müminlerin emiri demekle o gün doğudaki halifelerin makamlarını miras olarak alan, bön ve bilgisiz çocukları içinde kullanılan bir san verilmiş olur diye düşünüyordu. Ne var ki sonra Mehdi'nin veliahtı Abdülmümin onun yerine geçince müminler emiri sanını aldı. Sonra Abdülmümin oğullarından olan halifeler ve daha sonra egemenliği elde eden Ebu Hafs ailesinden gelen halifeler de aynı sanı kullanmışlardır. Abdülmümin oğullarına ve onları izleyen Ebu Hafsa oğullarına halifelik ve müminlerin emiri niteliğinin verilmesi büyük ataları Mehdi'nin Abdülmümin'i seçmiş olmasına dayanıyordu. Çünkü Abdülmümin Mehdi'den sonra makamın sahibi olmuştu. Abdülmümin'den sonra onun yerine geçenlerin durumları da öyleydi. Onlara da halifelik ve müminlerin emiri sanı verilebilirdi. Ama Mehdi ve Abdülmümin yoluyla bu özelliğe erişemeyenlere aynı san verilemezdi. Çünkü Kureyş'in soykütüğü yoktu, artık dağılmıştı. O zamanki durum ve gelenek böyleydi işte. Ne zamanki Abdülmümin ve Ebu Hafsa oğullarının Batı Afrika'daki egemenlikleri sona erdi ve zenate kabileler topluluğu onları egemenlikten uzaklaştırdılar, bu zenate kabileler topluluğundan olan egemenlerden ilk gelenler, ilk dönemlerin özelliklerini ve bozulmamışlığını koruyarak müminlerin emiri sanını alma konusunda Lemtuna kabilesi egemenlerinin tutumunu uydular. Önce buyruklarında oldukları Abdülmümin oğulları ve daha sonra buyruklarında bulundukları Ebu Hafsa oğulları için kullanılan halifelik sanını almayı edebe uygun bulmadılar. Yani bu düşünceyle müminlerin emir-i sanını kendileri için uygun görmediler. Ama daha sonra gelen egemenler müminler emir-i sanını çekip aldılar ve bu yüzyılda kullanıldığı gibi rahatça kullandılar. Egemenlik savını tam olarak yerine getirmek, eğilimlerini ve niteliklerini tas tamam ortaya koyabilmek için. Tanrı yönetimine üstün gücünü gösterendir. 33. Bölüm. Hristiyanlıktaki Papa, Patrik ve Yahudilikteki Kohen sanları. Bilesin ki her inanır toplumun başında peygamber bulunmadığı zaman toplumu onun hükümlerine ve şeriatına yöneltecek bir kimse bulunması zorunludur. Bu kimse peygamberin getirdikleri yükümlülükleri anlatmakta onun vekili durumundadır. İnsan türünün öteki toplulukları da öyledir. Yukarıda da anlatıldığı gibi toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir gereği olarak kamu yönetimi zorunluluğu bulunduğu için toplumu yararlarına olan tutumlara yönelten, zararlarına olan tutumlarının önüne geçen ve bunu ezici güç kullanarak yerine getiren bir baş bulunması zorunludur. Bu baş devlet başkanıdır. İslam dininde çağrısının genel oluşu ve herkesi isteğiyle ya da zorla ona yöneltme yükümlülüğü nedeniyle cihat, kutsal savaş, yasal olduğu için hem din işlerine egemen halifeliği hem de dünya işlerine egemen başkanlığı bir kimsede toplama gereği duyulmuştur. Çünkü İslam dininde başta bulunanların devlet güçleri her iki alana birden yöneliktir. İslam dininden başka dine inananların topluluklarına gelince bunların dinsel çağrıları genel, tüm insanlara yönelik olmadığı gibi cihat, kutsal savaş dinlerinde yoktur. Ancak savunma için gerekli olduğu zaman savaşırlar İslam'dan başka dinde olanlar. Onun için bu dinlerde din işlerine bakanları devlet işleri ve politika ilgilendirmez. Din işlerine bakanlarından kimilerinin eline devlet egemenliği de geçmişse bu geçicidir ve dinsel nedenlerin dışında bir nedenden kaynaklanır. Asabiyet, topluluk etkenleri gerektirmiştir bunu. Çünkü daha önce de anlattığımız gibi asabiyetin doğasında egemenliğe gitme eğilimi vardır. Başka dinden olanların durumu böyledir. Çünkü kendi dinlerinden olmayanları alt edip dinlerine çekme yükümlülükleri yoktur. Ama İslam dininde olanların bu yükümlülükleri vardır. İslam'ın dışında bulunan din inanırları kendi dinlerinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler, o kadar. Bu nedenledir ki İsrailoğulları Musa ve Yeşu peygamberlerden sonra 400 yıl süre devlet işleriyle ilgilenmemişlerdir. Onları ilgilendiren yalnızca dinlerine ilişkin konular olmuştur. Dinlerini ayakta tutmak olmuştur. İsrailoğullarının, Yahudilerin, din işlerine bakan en yetkili kişiye Kohen denir. Kohen, İbrancadır ve kahin anlamındadır. Bu görevli, Yahudilikte en yetkili Musa'nın vekili durumundadır. Tevrat'ta sık sık geçer. Dipnot, bakınız Tevrat, Levililer, Bab 14, ayet 35 ve ötekiler. Bu kimse, Musa'nın halifesi, vekili gibidir. Tapınma ve kurban işlerini yönetir. İsrailoğulları, Kohen'in Harun soyundan gelmiş olması koşulunu ileri sürerler. Musa'nın soyundan gelmiş olmayı değil. Çünkü Musa çocuk bırakmamıştır yerine geçecek. Sonra İsrailoğulları insanlar için doğal olan kamu yönetimine bakmak üzere kamu hükümlerini anlatıp gösteren, uygulayan, yürüten 70 ihtiyar seçip belirlediler. Din işlerinde bunların en büyük Kohen'dir. Bununla birlikte devlet ve politika işlerinin kargaşasından tümüyle uzaktı. Devleti ayakta tutan güç yerleşinceye ve devlet gücü tam anlamıyla özelliğine kavuşuncaya dek bu böyle sürdü. Giderek güçlenip Kenanlılara baskın geldiler. Tanrı'nın iyilikleri üzerine olası Musa'nın diliyle kendilerine bildirildiği gibi Tanrı'nın mirasçı kıldığı Beytül Makdis, Kudüs ve çevresinin içinde bulunduğu topraklar üzerinde onları yendiler. Bunun üzerine Filistinliler, Kenanlılar, Ermeniler, Ürdün, Amman, Merit, Yemen'de bir bölge ve eski bir başkent adı halkları savaştılar kendileriyle. Bu dönem boyunca İsrailoğullarının yönetimleri ihtiyarlarının elindeydi. 400 yıl boyunca böyle yönetildi İsrailoğulları. Bu süre içinde onların devlet güçleri olmadı. Dipnot, İsrailoğullarına sonradan peygamber Samuel'in yardımıyla bir kral bulundu. Saul Kur'an'da Talut adıyla geçiyor. Sonra kral Talut, Saul oğulları, Saul'un yönetimindeki İsrailoğulları büyük bir güç olarak ortaya çıktılar. Savaştıkları toplumlar yenildi. Filistinlilerin komutanı Gatlı Golyat pehlivan öldürüldü. Dipnot, bakınız Kur'an, Bakara suresi ayet 247-251, Tevrat, 1. Samuel, Bab 11-17, özellikle Bab 17, ayet 1-54. Talut'tan, Saul'dan sonra Davut, sonra da Süleyman kral oldular İsrailoğullarına. Süleyman'ın devleti gelişti ve Hicaz'a, sonra Yemen çevrelerine, sonra Rum illeri çevrelerine uzandı, yayıldı. Süleyman'dan sonra Tanrı'nın iyilikleri üzerine olsun, devlet içindeki kabileciliğin gereği olarak kuşaklar boylar, esbat arasında bölünme oldu ve devlet ikiye bölündü. kabileciliğin bu tür sonuçlara yol açacağını yukarıda da anlatmıştık. Dipnot, İsrailoğullarının ikiye bölünüşüyle ilgili olarak bakınız Tevrat, 1. Krallar, Bab 16, Ayet 1 ve öteki. İkiye ayrıldıktan sonra bir parçası El Cezire, Mezopotamya ve Musul kesiminde kurulup 10 sıptın oldu. Dipnot, Yahudilerde sıpt, kabileye yakın anlamda kullanılmıştır. İsrailoğulları 12 sıptı. İkincisi ise Kudüs'te ve Şam'da Yahuda ve Bünyamin, Benyamin, oğullarının oldu. Sonra Babil hükümdarı Buhtun Nasır, Nebuhat Nasır, M.Ö. 605-562 gelip baskın yaptı İsrailoğullarına. Ve önce 10 sıptın elindeki devleti, sonra da Yahuda oğullarının elinde bulunan ikinci devleti ve Beytül Makdis'i ellerinden aldı. Yaklaşık M.Ö. 586 yılları. İsrailoğulları 1000 yıl kadar devlet egemenliğini sürdürdükten sonra Buhtun Nasır, Nabuhat Nasır, İsrailoğullarının tapınaklarını yıktı, Tevratlarını yaktı, dinlerini öldürdü ve kendilerini İsfahan'a, Irak illerine sürdü. Sonunda sürüldükten 70 yıl sonra İran'da egemen Keyanniye, Key diye başlayan sanlar alan, sülalesinden bir hükümdar onları yurtlarına döndürdü. Dönünce tapınaklarını yaptılar, onardılar ve dinlerinin gereklerini daha önceki biçimiyle yerine getirdiler. Yalnızca din işlerinin yönetimi kahinlerinin elindeydi. Tüm devlet yönetimi ise İranlılarındı. Sonra İskender ve Yunanlılar yaklaşık olarak M.Ö. 333'te İranlıları yendiler. Bu kez Yahudiler onların boyunduruğu altına girdiler. Sonra Yunanlılar güçsüzleşti ve bunun üzerine Yahudiler doğal milliyetçilik gücünü de kullanarak Yunanlıların üzerine yüklenip kendilerini onların boyunduruğundan kurtardılar. Devlet yönetimlerinin başına Haşmunay oğullarından ya da Mekkabi Yahuda kahinler geçti. Yahudiler devletleri yıkılana dek Yunanlılarla savaştılar. Sonra Romalılar Yunanlıları alt ettiler. O zaman Yahudiler Romalıların buyruğu altına girdiler. Sonra yeniden Beytül Makdis'e döndüler. Bu sırada Haşmunay oğullarının kadından yakınları olan Herodos oğulları egemen de oradı. Bir sürede egemenlikleri yaşadı. Sonra Romalılar bunların üzerlerine yürüdüler. Bir süre kuşattılar bunları, sonra da bunların devletlerini zorla ele geçirdiler. Çokça öldürdüler, yıktılar, yaktılar. Bu arada Beytül Makdis'i de yıktılar. Yahudileri Roma'ya, Roma'dan da ötelere sürdüler. Romalıların bu sıradaki Beytül Makdis'i yıkışları, Beytül Makdis'in ikinci yıkılışı oluyordu. Yahudiler bu sırada meydana gelen sürgüne Büyük Sürgün adını verirler. Bu olaydan sonra Yahudilerin devletleri ve kralları olmadı. Çünkü bunu sağlayacak topluluk güçleri yoktu artık. Romalıların yönetiminde kaldılar. Romalıların yönetiminde bulunurlarken de Romalılar onların din işlerini yöneten ve bu alanda kendilerine başkanlık eden Kehven adıyla bir kişi atarlardı. Sonra Tanrı'nın iyilik ve esenliği üzerine olası Mesih İsa geldi. Onlara gelmiş olan dini Tevrat'taki kimi hükümlerin değişik biçimiyle birlikte ortaya koydu. Mesih'in elinde şaşılası olağanüstülükler belirdi. Körleri görür kılmak, abraşları iyileştirmek, ölüleri diriltmek gibi olağanüstülükler. İnsanlardan birçoğu çevresinde birikti. Çoğu insanlar inandılar ona. İnanırlarının çoğu arkadaşlarından, havarilerden oluşuyordu. Havariler 12 kişiydiler. Mesih bunlardan elçiler gönderdi çevreye. Elçiler Mesih'in inanırlar topluluğuna, dinine çağırıyorlardı. Bu dönem ilk Roma İmparatoru Augustus, August dönemiydi. Milattan önce 44, milattan sonra 14. Ve Yahudilerin enişteleri olduğu Haşmunay oğullarının elinden devlet yönetimini çekip alan kahin, komutanları Herodos'un görevde bulunduğu dönemdi. Yahudiler Mesih'i kıskandılar, yalancı saydılar. Bu arada önderleri Herodos, Roma İmparatoru August'e Mesih'e dikkatini çeken bir mektup yazdı. August'u öldürmeler için izin verdi Yahudilere ve böylece Kur'an'da anlatılan durum meydana geldi. Dipnot, bakınız Kur'an Nisa suresi ayet 157-158. Havariler birer ikişer dağıldılar. Bunlardan çoğu Rum illerine gitti. Hristiyanlık dinine çağırıyorlardı herkesi. Büyükleri Petrus'tu. Petrus Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Roma'ya geldi. Sonra İsa'ya Tanrı'nın iyiliği üzerine olsun inmiş bulunan İncil'i yazmaya koyuldular. Değişik rivayetler nedeniyle dört nüsha yazdılar onu. Matta İncil'ini Beytül Makdis'te, Kudüs'te İbranca olarak yazdı. Havarilerden Zebedi oğlu Yuhanna da onu Latince'ye aktardı. Havarilerden Luka ise kimi Roma büyüklerine armağan edilmek üzere Latince yazdı İncil'ini. Havarilerden Zebedi oğlu Yuhanna İncil'ini Roma'da yazmıştır. Petrus İncil'ini Latince yazdı ve öğrencisi Markos'un diye gösterdi. Bu dört nüsha İncil'den biri ötekine tam uymuyor, değişik noktalar var. Kaldı ki bunların tümü salt vahiy değildir. Tersini İsa'nın sözleriyle doludur, havarilerin sözleriyle birlikte ve hepsi birer öğüt ve öykü niteliğindedir. Yasa niteliğindeki hükümler pek azdır. O dönemlerde birer dinsel elçi olan havariler Roma'da toplandılar. Orada Hristiyanlık dininin kurallarını koydular. Petrus'un öğrencisi Clementus'un Clement eline verdiler. Hazırladıkları ilkelere kabul edilmesi ve uyulması gereken kutsal yazıların sayısını yazdılar. Bu kutsal yazılardan biri de Yahudilerin çok eski kitaplarından olan Tevrat'tır. Tevrat şunlardan oluşuyor. 5 temel kitap, El Esfarul Hamse, Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye. Kuşağın, Yeşun'un kitabı, Hakimler kitabı, 1. Hakimler, 2. Hakimler, Rahut'un, Rut kitabı, Yahuda, Yahudiyet kitabı, Krallar kitabı ki 4 kitaptır. 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar. Bünyamin'in kitabı, Dipnot, Divrei, Hayyamim, 1. Tarihler, 2. Tarihler olabilir. Nın oğlunun Mekkabiler kitabı, Dipnot, Mekkabiler eski çağlardaki Yahudilerin baş kahini Mattanya sülalesine ve 5 oğluna verilen sandır. Ki 3 kitaptır. Aziz Azra, Ezra kitabı, Estir, Ester kitabı ve bu kitapta anlatılan Haman öyküsü, çok uysal kişi Ayyub, Eyüp kitabı, Davut peygamberin mezmurları, Davud'un oğlu Süleyman'ın yazdıkları, Süleyman'ın meselleri ki bunlar 5 tanedir. Büyük küçük 16 peygamberin kitapları, İşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tisefanya, Hakkay, Zekarya, Malaki ve Süleyman'ın veziri Şarih, doğrusu Sirah, oğlu Yeşun'un kitabı. Tanrı'nın iyilikleri üzerine olası İsa'nın havarilerden alınma şeriatına ilişkin olan kutsal kitaplardan kimileri, 4 İncil nüshaları, Katoliklerin kitapları ki 7 kitapçık, 7 mektup, Yakup'un mektubu, Petrus'un mektubu, 1, Petrus'un mektubu 2, Yuhanna'nın mektubu 1, Yuhanna'nın mektubu 2, Yuhanna'nın mektubu 3 ve Yahuda'nın mektubu. Katoliklerin 8. kitapçı ki elçilerin öykülerinde Resullerin işleri yer alan Eliksios'un kitabı, Pavlus'un kitabı ki 14 kitapçıktır, Pavlus'un mektupları Romalılara 2 tane, Korintoslulara, Galatyalılara, Efesoslulara, Filipililere, Koloselilere, 2 tane Selaniklilere, 2 tane Timosteos'e, Titos'a, Filimon'a, İbranilere. Clementus'un kitabı ki bu kitapta hükümler yer alır. Galimses'in babası Ebu Galmesio'nun kitabı ki bu kitap içinde Zebedi oğlu Yahanna'nın rüyası vahide yer alıyor. Roma İmparatorluğu'nun bu dinle Hristiyanlıkla ilgili tutumları değişik olmuştur. 3. kaset, 1. yüzün sonu.